Sayfa 273. Barlardan birinin önünde durdular. Pamuğun 7,5-8 liraya satılması yalnız zengin sayısını çoğaltmakla kalmamış, eğlence yerlerini de şaşılacak bir hızla artırmıştı. Bilhassa barlar İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden getirilen kadınlarla dolup taşıyordu. Küçük barlar etraflarındaki dükkan veya iş yerlerini yiyip genişlemiş, şehrin kenar semtlerine yeni yeni barlar, açık hava barları açılmıştı. Hepsinde de bol bol müşteri vardı. Çılgınlar gibi para yeniyor, çeşitli içkiler dereler gibi akıyordu. Omuz omuza barlarda konsomasyon için kadın bulunamıyordu. Millet sıra bekliyor, mıncıklanmaktan turşusu çıkmış zavallı kadınlar için kavga bile eksik olmuyordu. Eskiden barlara büyük toprak sahipleri, tüccarlar, arada yüksek memurlar, mirasiyeciler devam ederken pamuğun 7-8 liraya fırlaması üzerine küçük memurlar, esnaf, kalfa, çıraklara varana kadar hemen herkes gelebiliyordu. Bu yüzden eski bar müdavimleri barlardan ayaklarını çekmişlerdi. Barlar banalleşmiş, ayak takımının mıncıkladığı kadınlarla oturmak haysiyet meselesi haline gelmişti. Onun için pırıl pırıl hususilere atlanıp Ankara, İzmir, bilhassa İstanbul yolu tutuluveriyordu. Kuyruğunda TR plakalı hususilerse Ankara, İstanbul, İzmir'le de yetinmeyip Halep, Beyrut, hatta Mısır yahut Avrupa'ya çekip gidiyorlardı. Şerif Usta barın kapısında durmuştu. "Çok kalabalık," dedi. Hamza göğsüyle itti. "Kalabalıksa kalabalık. Herkesi alıyor da bir biz mi fazla geliyoruz Allahsız? Bizimki para değil mi yoksa?" Pistin bir kenarındaki caz alabildiğine çalıyordu. Pist bomboştu. Bütün kadınlar konsomasyon edilmişti. Hiç kimsenin dansı düşündüğü yoktu. Localar, masalar omuz omuzaydı. İçen, habire içen, alabildiğine içip kahkahadan kırılan bir kalabalık kadınları hatta tuvaletlerde de bırakmıyordu. Zavallılar bol, vermut, likör, viski, şampanya, bira içmekten, içip içip kusmaktan hal oluyorlardı. Konsomasyon edildikleri masa halkı başka barlarda daha başka eğlence bulmaya kalksalar bile kadınlar yenilerinin pençesine düşüyor, gece yarılarına kadar içmek, boyuna içmek, çeşitli içkiler yüzünden mide ağrılarına tutulmaktan kurtulamıyorlardı. Barın içini dışını, katlardaki locaları filan dolaştılar. Yoktu. Masa değil, iskemle bile yoktu. Hamza çaresiz. "Kerhaneye gidek bari," dedi. "Sen bilirsin." Dışarı çıktılar. Sıra sıra hususilerin arasında cipleri pek fakir, pek cılız, pek gösterişsiz kalmıştı. Hamza içini çekti. "Şunlardan neremiz aşağı, ama ne fayda?" "Ne var, ne oldu yine?" "Ne oldusu mu var? Kadillak'la gelsek olmaz mıydı?" Şerif Usta cevap vermedi. Genel evlerde omuz omuzaydı. Dar sokakta sıra sıra konaklar, sıra sıra konaklara girip çıkanlar. Arı kovanı gibi işliyordu. Bununla beraber genel kadınlar bardakilerden daha rahattı. İçmeye zorlanmıyor, başka herhangi bir şeye zorlansalar çığlığı basıveriyorlardı. Hamza Şerif Usta'nın koluna girmişti. Kapılardaki dört köşe deliklerden içeriye baka baka sona kadar gittiler. Dönüşte sağdaki pembe boyalı konağın elektriği altında birden müthiş bir nara patladı. "Of Allah!" Hamza zınk diye durdu. O muydu? Öldürdüğü fellah oğlunun kardeşi mi? Herhalde. Boy, poz, kaşlar, gözler. Kemal'e öyle benziyordu ki. Oydu. Muhakkak oydu. Şerif Usta, "Ne durdun?" dedi. Cevap veremedi. Şerif'i kendisine siper aldı. Oydu. %100 o. Yoksa insan insana bu kadar benzer miydi? Gözlerini dikmiş, Kemal'in kardeşi kendisini sanki tanırmış gibi ısrarla bakıyor, sımsıkı tuttuğu Şerif'in kolunu bırakmıyordu. Ya görürse, ya görür de kardeşinin öcünü almaya kalkarsa. Ama bekçilerin koşarak geldiklerini, delikanlıyı posta ederek çıkış kapısı yanındaki polis noktasına sürüklediklerini sevinçle gördü. Ferahlamıştı. İyi bir vartı atlatmıştı neyse. Şerif Usta, "O oğlan kim?" diye sordu. "Tanıyor musun?" Derhal kendini topladı, attı. "Öldürdüğüm oğlanın kardeşi, lakin olmadı." "Niye?" "Bekçiler posta etmeyecekti ki." "Ne olacaktı?" "Ne mi olacaktı? Yazık sana ki bu kadar arkadaşlığımız var." "Niye?" "Niyesi var mı? İcap ederse onu da yerdim çir gibi be." Şerif Usta cevap vermedi ama içinden de ne anasını bıraktı ille de bacısını. Çiftliğe gece yarısını 2 saat geçe döndüler. Beton evin yalnız bir penceresi aydınlıktı. Muzaffer Bey'in kitaplığı bulunan oda. Hamza, "Eniştem kitap okuyor herhalde," demeye kalmadı. Pencerede Zekai'nin iri burnu beliriverdi. Şerif Usta küfretti. "İt oğlu it. Yine çiftlikte kalmanın yolunu bulmuş." 12. Önce arpalar, sonra buğdaylar hasat edildi. Pırıl pırıl makineler mahsulü biçiyor, samanından ayırıyor, çuvallayıp tarlaya bırakıyordu. Teknik, insan gücünün boşuna harcanmasını önlemiş, kol kuvvetine en büyük yardımcı, en vefalı dost olmuştu. Neydi o 40-45 kişilik batözlerin rezaleti? Kavurucu güneşin altında kantere batarak karıncalar gibi koşuşan insanlar, sabahın çok erken saatlerinden akşamın çok geç vakitlerine kadar haşlanmışa dönerek güçlerinin son zerresini de harcayarak işten çıkar çıkmaz kendilerini tarlanın kenarına sırt üstü bırakırlardı. Ya yemek derdi? Her gün birkaç sefer kazanlar dolusu bulgur aşı kaynatmak, tepe gibi yığılan karavanları yıkamak, tandırda ekmek pişirmek, seyyare bacı da bütün bu yorgunluktan kurtulduğu için memnundu. Yeni makineleri icat edenlere hayır dua ediyordu. Yasin Ağa'nın yerini fazlasıyla dolduran Reşit Ağa'nın ona böyle söylüyordu. Hiç yoktan bir şey bahane ederek bağırıp çağırması dışında pek bir şikayeti yoktu. Cemşir'in karılarıyla çoluk çocuğunun arasında kaynayıp gidiyordu. Cemşir'in karıları içinde en çok Güllü'nün anasını seviyordu. Koskoca bir çiftlik sahibinin kaynanası olduğu halde onur, kibir nedir bilmiyor, cak satmıyordu. Durgun, zavallı bir hali vardı. Aranıp sorulmasa kerpiç damından dışarı çıkmayacak, kendi alemine kapanıp gidecekti. Bırakılmıyordu. Çokluk Güllü'nün yanında beton evde eğleşiyor, arada kızının zoruyla cip yahut kadillakla tarlaları dolaşıyordu. Güllü, anası, analıkları, üvey kardeşleri, Reşit'in karısı, hatta seyyare bacının üstünü başını yenilemiş, kılık kıyafetlerini düzeltmişti. İrili ufaklı kızlar, oğlanlar tertemiz giyinip elleri yüzleri yıkanıp saçları taranınca yüzlerine bakılır olmuşlardı. Hele büyük analığın kızıyla ortancanınki daha şimdiden dikkati çekiyordu. Genç yakışıklı ustanın etrafından ayrılmıyorlardı. Elleri bileklerine kadar yağ içinde ustanın sigara yakması zor oluyordu. Bilhassa Fatma sigarayı eksik etmiyor, kibriti çakıveriyordu. Bu yüzden Zeliha ile aralarına hır girdi. Oysa şehirde can ciğerdiler, içtikleri ayrı giderdi yalnız. Sinemaya beraber, işe beraber, oyuna beraber. Bir günde saç saça baş başa geliverdiler. Anaları koşuştu ama niçin kavga ettikleri bir türlü öğrenilemedi. Şerif Usta bile kendi yüzünden dövüştüklerini bilmiyordu. Onun dalgası başkaydı. Bey'in şehre gittiği günler bir şey bahane ederek çinko örtümelerin altına gelen Serap ablanın tatlı esans kokusuyla sarhoş oluyordu. Aralarında berber Reşit'in sandığı gibi bir şeyler yoktu. Genç kadın makinelere meraklıydı. Direksiyon kullanmaya başlayalı beri de merakı büsbütün artmış olacaktı ki Hamza ile Şerif'in baş uçlarına dikilip yaptıkları işe uzun uzun bakıyor, arada yanlarına çömelip sorular soruyor, öğretici cevaplar alıyordu. Berber Reşit'i ürküten ise beyin üstlerine gelivermesi ihtimaliydi. Adamın ne kadar hırslı olduğunu bildiği için şayet böyle bir şey oluverir. Karısını makinistin yanında yakalarsa, çekip vurmasa bile kolundan tutup atabilirdi. Hanım atıldıktan sonra sıra kendilerine gelecekti şüphesiz. O zaman felaketti. Yeni baştan şehrin kenar mahallesindeki pis insanların arasına karışmak, yeniden iş düzmek gerekecekti ki Reşit'in çiftlikten kopmaya hiç niyeti yoktu. Bey çiftlikteyken mesele yoktu. Kadın kocasının dizi dibinden ayrılmıyordu. Ama şehre gelince ikide bir çinko örtmelerin altına geliyor, gittikçe artan bir laubalilikle yarenliği tutturuyordu. Bu işlerin böyle başladığı bilinen bir şeydi. Peşin hıkmık, sonra dil, daha sonra da el yarenliği. Fırsat vermeyecekti. Bey şehirdeyken kadının kontrolü kendine aitti. İşi ileri götürürlerse o değilden araya giriverecekti. Nikah işi de bitip Güllü Bey'in resmen hanımı olduktan sonra bey birdenbire Avrupa'ya gitmeye karar verdi. Bu kararda yalnız değildi. Paşazade ile Zekai'nin de ısrarıyla peki demişti. Hep birlikte gidilecek, pamukların devşirilme zamanına kadar Avrupa'da birkaç ay kalınacaktı. İlk zamanlar Montparnasse'de Jimmy's kabaresinde viski içmekle bozan Güllü havadise sevinmedi. Kocasının boynuna sarılıp sahi mi ah ne iyi demesine rağmen içten içe huzursuzdu. Ne diye gideceklerdi sanki? Hele Paşazade, Zekai, Paşazade'nin metresine ne lüzum vardı? Zekai zaman zaman güzelliğinden söz açıp tatlı şeyler söylüyorsa da ötekilere hiç ihtiyacı yoktu. Kocasından çekinmese boş ver diyecekti, Avrupa'da ne var? Burada kalalım daha iyi. Ama korkuyordu. Ya kocası bir şeyler sezer de mana verirse? Öyle tatlı, öyle cana yakın söylemişti ki sözler bilhassa iri siyah gözlerinin süzülüşü bütün gece aklından çıkmamıştı. Şerif de bayağı tutulmuştu. Yalnız parfüm kokusu değil, yanı başına çömelip soru soruşu, göz göze gelişleri, yüklü göğsü kalçaları. Yanında o olduğu zaman dehşetli şen şakrak, o gidince de dili tutuluyordu. Hamza çokluk yanlarında olduğu halde dikkat bile etmiyordu. Onun dalgası başkaydı. Köyde muhtarın kızını abayı yakmıştı. Şerif ustadan koptukça soluğu köy kahvesinde alıyor, Habib'le birlikte elleri arkalarında köyün içinde volta atıyorlardı. Habib'e Kıtel'den defalarca söz açmıştı. Hele hapisteki hayatı. Dinliyordu. Sabırla dinliyordu Habib. Arada yerini getirip Muzaffer Bey'in yiğitliğini, kendi partilerine geçti geçeli onu her zamandan daha çok sevdiğini söylüyordu. Bir gün Hamza, kız kardeşi filan otururlarken eniştesine Habib'den söz açtı. Muzaffer Bey dikkatle dinledi. Memnun oldu. Partiyi değiştireli beri yalnız o değil, ötekilerin de davranışı değişmişti. Hususiyle kahvenin önünden geçerken eskiden olduğu gibi ters ters bakıp içeri çekilmiyor, şapkalarını çıkararak selamlıyorlardı. Muzaffer Bey kayınbiraderine gülümseyerek tabii dedi, anladılar benimle uğraşmanın boş olduğunu da ondan. Zekai yine koca burnunu Rus salatası tabağına sokmuştu. Başını kaldırdı, göz göze geldiler. Burnunun tabaktan niçin kalktığını anlayan Muzaffer Bey, sus dedi, yine başlama. Beriki güldü. Neden bahsedeceğimi anladın mı? Ben Zekai miyim ulan? Kalk ulan hırbo. Zekai olmasaydı bilhassa telkinleri Zekai'nin zor değiştirirdin partini. Kaç vakittir hasret kaldığı gümrah kahkahalarından birini atan Muzaffer Bey karısına döndü. Büsbütün yalan değil. Sakalımın altına girmeseydi, beni parti mitinglerine götürmeseydi. Zekai iştahla aldı. Yengecim şahit ol, Allah aşkına şahit ol. Güllü tatlı tatlı güldü. Şahidim Zekai Bey. Çünkü bu hırta güvenilmez. İnkar ediyor benim hizmetimi be. İnkar edip de ne yapıyorum ulan? Ne mi yapıyorsun? Durumun yeni parti lehine avantajlar sağlamaya başladığını hissetmeseydim, senin gibi bir değil, beş Zekai vız gelirdi diyorsun. Yalan mı? Al işte, ulan nankör, bizim tazı hassasiyetini küllemek için elinden geleni geri koymuyorsun. Yenildi, içildi, söz köylüye, bilhassa küçük toprak sahipleriyle münazalı topraklara geldi. Yakında bu toprakların tapularını da almak için müracaat edecekti. Kanuni süre dolmak üzereydi. Yıllar yılı bu topraklar yüzünden ola gelen kanlı karanlık işlere dair öyle şeyler anlattı ki. Anlatılan şeyler Muzaffer Bey ile bilhassa dedesinin cesurluğunu, yiğitliğini belirtiyordu. Ertesi gün Hamza köy kahvesinde arkadaşı Habib'e gece konuşulanları nakletti. Habib'in renkten rengi girdiğinin farkında bile değildi. Esmer yüzü kızarıp bozarıyordu. Sonunda seni de tokatlamış doğru mu deyince Habib kireç kesildi. Dudakları morardı. Gözlerinden sıcak bir alev geçti, başını salladı. Doğru, doğru ama ne çıkar? Büyüğüm, abiyim değil mi? Büyüklerin vurduğu yerde gül biter kardeş, doğru değil mi? Çok doğru, eniştem Tekmil o tarlaları üstüne tapulatacak. Habib cevap vermedi. Geç kalmış gibi bir huzursuzluk içinde Hamza'dan ayrıldı. Babasıyla kardeşlerini bulmak üzere köyün tozlu yolunda koştu. Hamza çiftliğe döndü. Şerif Usta'nın eli yüzü yağ içindeydi. Hamza'yı görünce nereden geldiğini sordu, söyledi. Bir cigara koy ağzıma. Cigarasızlıktan Allah'ım şaştı. Niye Fatma nerede? Ne bileyim birader, ne o ne de Zeliha gelmiyorlar artık. Vay kahpeler vay. Ustanın ağzına sigara koydu, kibriti çaktı. Akşamüstü yine ceple şehre indiler. Yediler, içtiler, genel evlerde gecelediler. Sabahleyin hamamdan sonra köyün yolunu tuttular. Hamza, enişten bizi aradı mı acep diye sordu. Şerif Usta'nın hiçbir fikri yoktu, vallahi bilmem. Arayıp da ona ne lüzumluğumuz var, yok ama. Çeyrek saat sonra beyin beş kadillakı meşelerin arasından çıkıverdi. Bir hizaya gelince durdular. Bey sertçe sordu. Nereden geliyorsunuz? Hamza, şehirden enişte dedi. Geceleyeceğiniz zaman Reşit Ağa'ya olsun haber vermek yok mu? Hırslı arabayı sürdü. Hamza'dan çok Şerif Usta'yaydı bu numara. Yoksa nesine gerekti şehirde sabahlayıp sabahlamamaları? Yakında Avrupa'ya gidecekler, çiftliği onlara bırakacaklardı. Halbuki dikkat ediyordu, Şerif de pek umursamıyordu Reşit'i. Koca çiftlikte herkesin ayrı baş çekmesi doğru değildi. Her hususta işine son derece yarayan berber Reşit'i kendi bulunmadığı zamanlar saymalarını, kendisine gösterdikleri saygıyı ona da göstermelerini istiyordu. Adam Allah için istediğinden âlâydı. Münazalı topraklar meselesinde bile az bilgi mi toplamıştı? İlk zamanlar Habib'le ötekilerin yumuşamalarını hayra alamet saymamıştı ama Reşit işi kavrayıp Habib'in ağlarının bilhassa sakalının altında bir düzine şeytan yattığını bildiği ihtiyar babasının da ağzını yokladıktan sonra heriflerin tavırlarını değiştirmekten başka çareleri kalmadığına inanmıştı. Bir sigara yaktı. ne olursa olsun parti değiştirmekle isabet etmişti. Eğer zekainin bitmez tükenmez ısrarı olmasaydı bu işi bu kadar kolaylıkla kıvıramayacaktı, biliyordu bunu. Derince bir hendeği yavaşlayarak geçti, sonra yine hızlandı. Hizmetinin altında kalmamıştı, Avrupa'ya götürecekti işte. Ama yerli yersiz övünmesi, parti değişme işini yalnız ve yalnız kendi ferasetine bağlı göstermesi de hoş değildi. Elinin bir hareketiyle kafasındakileri attı. Bugün avukata doğrayacaktı, sonra pasaport işi. Zekai uğraşıyordu pasaport işiyle, Zekai ile Paşazade. Şehre toz içinde yorgun girdi. Çiftçi birliğinin önünde durakladı. İnecekti, vazgeçti. En iyisi gidip Zekai'yi bulmaktı. Kronometreli bilek saatine baktı, ona geliyordu. Zekai'yi şehir kulübünün misafir kabul salonunda bir arkadaşıyla konuşur buldu. Muzaffer'i görünce yerinden fırladı. Pasaport işi bitti mi? Güzel, aldın mı? Bugün öğleden sonra alacağım. O halde birkaç güne kadar. Gidelim gidelim, sıcaklar fena bastırdı. Ben içerideyim, gel. Lokanta kısmına geçti, kimseler yoktu. Zarif bir genç kız mı, kadın mı olduğu belirsiz ama cidden nefis bir kadınla, aynı nefislikte kara kaş, kara gözlü bir delikanlı, kenardaki masalardan birinde ağız ağza vermiş fısıldaşıyorlardı. Üzerinde durmadı, garsona bira bana dedi, soğuk olsun. Emredersiniz. Cebinden maruken kaplı defterini çıkardı, gözüne gözlüğünü taktı. Şu tarla işinde görüşmeliydi avukatla, Avrupa'ya gitmeden önce Avrupa'da gezip dolaşırlarken muamelede kendiliğinden yürümeliydi. Gerçi acelesi yoktu. Karşısındakiler yumuşamışlardı, anlamışlardı bir şey söktüremeyeceklerini ama doğrusu olsun. Gözlüğünün üstünden gençlere baktı. Tanımıyorlar mıydı, görmemişler miydi? Birbirlerini bu kadar seviyorlardı da içeri girene dikkat bile etmemişler miydi? İçini çekti. Bir zamanlar, hey gidi günler hey, böyle bir yere girsin de kadınlar kızlar gözlerini ondan ayırsınlar ha. Defteri katlayıp iç cebine soktu. Paşazade sen demişti. Saç tarayışın, bıyığın, bakışın, giyinişinle dünden bir numunesin. Yeni gençlerin tipine dikkat etsene. Bunları hatırlayınca gözlerini bilhassa delikanlıya dikti. Bıyık, saç tarayışı gerçekten de apayrıydı. Ceket, pantolon filan da öyle, göbek de yok. Sonra onlar sporcu, tıpkı sinema artistleri gibi. Sinirlendi. Taklitçi köpekler diye geçirdi. Sanki sinema perdesinden fırlamışlar. Birasını yudumladı. Gençler kalktılar. Ona hatta göz ucuyla olsun bakmadan çıkıp gittiler. Az sonra Zekai geldi. Dereden tepeden, hoşbeşten sonra söz Avrupa turuna, oradan da tartışmalı toprakların tescili için tapuya müracaata geldi. Zekai vermutunu yudumladıktan sonra bu iş çok mühim dedi. Şunları içelim de avukata gidelim. Gidelim. İçip kalktılar. Dışarıda koridorun loşluğunda Muzaffer Bey iri yarı birinin tanış yüzüyle karşılaştı. Adam kasketini eline almıştı. Elleri önünde kavuşuk saygıyla dikiliyordu. Birden harekete geçerek beye yaklaştı. Elini aldı, defalarca öptü. Sonra senakarınız fakiri pürçte hakiriz kulunuz dedi. Muzaffer Bey unutmuştu, hatırladı. Vay sen miydin hafız, ne var ne yok bakalım. Kabak hafız kırılıp dökülerek, kırılıp dökülmeyi bilhassa artırarak konuşuyor. Din adamlarının o gunneli, terkipli uslubuyla beye diller döküyordu. Peki dedi Muzaffer Bey, benden istediğin nedir? Kabak hafız haşa dedi, haşa beyefendi, istediğim hiçbir matlubum olamaz. Sadece bendenizi affetmeniz ricasında bulunmak için tasdiye ettim. Gülizar yanında mı? Kulaklarına kadar kızardı. Bir hatadır ettim, şeytana uydum beyefendi. Yok canım, ne şeytan uyması, dünyanın en namuslu işini yaptın, Zekai'ye döndü değil mi? Şüphesiz. Demek bendenizi affettiniz. Affa şayan ne oldu ki hafız efendi? Ne mi olmuştu? Daha ne olacaktı? Metresini koynuna almak hatasını yapmıştı. Kul şaşıyor beyim. Halbuki Allah sizi inandırsın, hiçbir fena maksadım yoktu. Gece yarısı evimi bastılar ve... Muzaffer Bey kısa kesti. Biliyorum biliyorum. Şimdi ne yapmak niyetindesin?